Ayrım 8. Ağrının derinliği. Ece Temel Kur'an, sayfa 143. Üç türlü Ermeni vardır. Ben size dememiş miydim, işte geldiniz Paris'e. Gare du Nord'un karşısındaki kafenin bir türlü sığışamadığımız Fransız ölçülerindeki masasında durmadan bir şeyler devirdiğim için "Hı, evet" diyebiliyorum sadece. Tıpkı Erivan'da söylediğim gibi. Aynen öyle ve aynı kişiye. Arthur Bülent Kilimli, kaderin kendisini galip çıkardığı bu bahsi kazandığı için memnun. Ben size ta Erivan'da söylemiştim, hatırlayacaksınız. Hatırlıyorum, diyorum. Bu Ermeni meselesi bana ağır gelmişti. Gelmek de çok istemedim. Kafam karışmaya başladığı için, işte devam edesim yoktu doğrusu, diyemediğim için sadece kısa bir cevap veriyorum. Doğru, haklısınız. Siz kazandınız. Mağlubiyeti kabul etmem onu daha da keyiflendirince soruyor. Peki, o zaman ne yapıyoruz şimdi? İstanbullu zarif Türkçesiyle tam bir Anadolu gibi davranıyor Arto Bey. Artık Paris onun evi. Biz de onun misafirleriyiz. Ağırlanacağız. Vallahi biz diyorum, yurttaşla ikimizi kastederek, biz şimdi mihmandarımızla buluşacağız. Hısı uzayınca ekliyorum. Sizinle de buluşup konuşmak isterim. Müsait olduğunuz bir zamanda. Yüzü yeniden gülüyor Arto Bey'in. Bizim eve gideriz. Size göstereceğim çok ilginç şeyler var. Sonra bir lokantaya götüreceğim sizi. Ardından bir kitapçı. Sonra da program belli ki çok önceden hazır edilmiş. Sormamız bekleniyormuş. Ben Paris'te bunca Anadolu misafirperverlik karşısında ne yapacağımı bilemediğimden yurttaş da Paris boyunca bir türlü sığışamadı. Dar kafe masaları sebebiyle kıvranıp duruyoruz yerimizde. Arto Bey diaspora üzerine genel kültür bilgilerini vermeye başlıyor. Ermenilerin yaşadığı mahalleleri, o mahallelere gidersek nasıl davranmamız gerektiğini, Türkiye'den geldiğimizi söylemeden önce dükkan sahibinin Türkler hakkındaki görüşünü anlamaya çalışmamızın iyi olacağını anlatıyor. Çünkü üç türlü Ermeni vardır. Birincisi Türkiye ile ilişkisi olanlar. İkincisi Türkiye'yi bilmese de Türklere karşı makul olanlar. Üçüncüsü ise Türkiye'ye hiç gitmemesine rağmen korkanlar. Konuştuğunuz kişinin hangi gruptan olduğunu iyi anlamanız gerekir. Korkanlar mı? Neyden korkanlar? Bunu soramıyorum çünkü saatime bakıp durduğumu gören Arto Bey hızla kalkıp gitmeye hazırlanıyor. Beni arayacaksınız o zaman. Aradığınız zaman ben sizi istediğiniz yerden gelip alacağım. Elimi sıkarken bir daha söylüyor gülerek. Nasıl bildim ama geleceğinizi? Ermeniler işte böyledir. Bir kere tanışırsanız bir daha hiç ayrılamazsınız. Gülerek hakkını teslim etmekten başka çarem yok. Ne de olsa şimdiye kadar hem Paris'e geleceğim hem de Ermeni konusunun peşimi bırakmadığı konusunda haklı. Arto Bey'in gidişine bakarken bir anda atladığım bir ayrıntı geliyor aklıma. Arto Bey'in ismi. Erivan'da konuştuğumuzda eğer kendisi hakkında yazı yazacaksam Arthur Bülent Kilimli ismini kullanmamı istemişti. Eğer kendisinden bahsedilecekse Türkçe isminin yazıda mutlaka olması gerektiğini altını çizmişti. Ben de öyle yapmıştım. Niye? Bu isim ısrarı onu hangi Ermeni grubuna sokuyor? Bu neşeli tüccarın hikayesi ne? Acaba bizim bilmediğimiz hikayesinde... Evet arkadaşım, ne yapıyoruz? Yurttaş sonunda bulabildiği son derece asimetrik oturma şeklinin verdiği asap bozukluğuyla soruyor. Elimizde hiç Ermeni yok kardeş. Mihmandarla buluşmamıza da var daha diyorum. Anlaşıldı diyor. Burada yıllanacağız. Yok diyorum, Avrupa'ya gelen her Türk'ün yaptığını yapacağız. Neymiş o? Türkleri bulacağız. Kadın hakikaten korkuyormuş meğer. Anlayamadım başlangıçta ama Türklerden korkuyormuş basbayağı. Metin Ümit'le Türk mahallesi boyunca yürüyoruz. Burası bütün Avrupa'daki diğer Türk mahallelerine benziyor. Konsantre meyve suları gibi. Türkiye'nin herhangi bir yerinde göremeyeceğiniz kadar Türk özüyle yüklenmiş. Türkiye'de bu kadar Türk mahalleler görebilmek için belli şehirlerin belli mahallelerine gidip belli bir noktada durmanız gerekebilir. Bu tür göçmen mahallelerin Türkiye'yi pek de anlatmayan konsantre halleri yüzünden olmalı Batılıların Türkiye'den gelenleri hiç Türk'e benzemiyorsunuz demesi. Hatta bir keresinde Türk'e hiç benzemediğine dair bir iltifata mazhar olan genç bir kadın gazetecinin şöyle cevap verdiğini hatırlıyorum. Teşekkür ederim. Avrupa'yı Türklerin de Türk'e benzememek gibi bir meselesi vardır yani. Karma karışık bir psikoloji. Türk mahallesi boyunca yürürken oraya buraya selam veren Metin Ümit de aslında pek Türk'e benzemiyor. Ama belli ki bu Paris Ermeniler için yeterli olmuyor. Ondan korkmamalarına yetmiyor ya da. Metin Ümit, Türkiye kökenli Yurttaşlar Derneği, AKORT örgütünün yöneticisi. Akort, eski sol geleneğin köhnemiş kültüründen, sekreterliğinden kurtulmuş bir dernek. Fransa'da yaşayanların Fransa'daki hayata ve siyasete katılması gerekliliğini savunuyor. Etnik ya da dini farklılıklar değil, yurttaşlık hakkı üzerinden politika yapılması gerektiği fikrini örgütlemeye çalışıyor. Metin Ümit'in ve derneğin derdi uzaktaki Türkiye için değil, yaşanılan yer olan Fransa'daki olumsuzlukların değişmesi için. Fransa'da politika yapmak. Bu yüzden işte milliyetçilikten ve milliyetinden bu kadar sıyrılmaya çalışan Ümit, tanıştığı bir Ermeni kadının kendisinden korktuğunu anlatırken hala bu tepkiye anlam veremiyor. Şaşkınlıkla anlattığı kadının hikayesinden sonra gülerek ekliyor. Çağırdık, toplantılarımıza geldi, gece eğlencelerimize geldi. Çok duygulandı sonra. Bana sarılıp ağladı hatta. Ama Metin Ümit'e göre Paris'teki Ermeni diasporası o kadar da Türklere sarılıp duygulanma meraklısı değil. Fransa Meclisi 2001'de Ermeni soykırımını tanıyan yasayı geçirirken dernek olarak Türkiye'nin bu tarih sayfalarını açması, tartışması gerektiğine dair bir söylem tutturduk. Tamam, tabii ki Türkiye'den tepki geldi. Bunu öngörmüştük zaten ama öngörmediğimiz ve bizi şaşırtan bir şey oldu. Bu tavrımıza rağmen buradaki diaspora bizimle hiç konuşmak istemedi. Ümit ne Türkiye'den ne de Paris'teki Ermeni diasporasından olumlu bir yaklaşım görmemelerinin yanı sıra bir de öfkeli Türk gençleri meselesi olduğunu anlatıyor. Ne zaman 1915 anılması olsa her 24 Nisan'da Paris'te Türkiye'den gelen milliyetçiler tarafından bir karşı gösteri düzenleniyor. Soykırım yalandır gösterileri. Buradaki gençler de gidip katılıyor. Sanmayın ki Türk tezini savunmak gibi bir dertleri var. Çoğu neyin ne olduğunu farkında değil, tarihi bilmiyor. Ama göçmenliğin ve yoksulluğun getirdiği sıkıntılarla birikmiş bir öfkesi var gençlerin. Gösteri oluyor diye gider. Zaten bir şeylere, birilerine bağırmak istiyordur. Bağırır gelir. Böyle gösteriler buradaki yoksulluk öfkesinden çok besleniyor. Ama bu gösteriler yüzünden Fransa'da da bütün Türkler Ermenilere hakaret ediyor zannediliyor. Ermeni soykırımını inkar edenlerin suçlu sayılacağına dair meclis kararı ile çatışmanın keskinleştiğini anlatıyor metinimiz. Kesinlikle Türklerle Ermenilerin, Türkiye Ermeniler ile Ermenistanlıların birlikte tepki vermesi gerektiğini anlatıyor. Fransa'da Fransız sömürgeciliğinin iyi yanlarının da olduğunu söyleyen meclis kararı böyle kitlesel tepkiler sonucunda kaldırıldı. Bu yasa da kaldırılabilir aslında. Ama işte diasporayı temsil edenlerin bu konuda son derece inatçı olduğunu anlatıyor. Neden peki? Çünkü Fransız diasporası Türklerle bir geleceğe ihtiyaç duymuyor. Ne buradaki Türklerle ne de Türkiye'dekilerle. Hatta belki Türkiye'deki Ermenilerle bile ya da öyle gösteriliyor bize. Bu yüzden de Ermenistan'dan insanların gelip burada Paris'te Türklerle konuşması ve bu birlikteliği diasporaya göstermesi gerekiyor. Diasporanın böyle yasaları kendi çıkarları için çıkarttığının, Türkiye'deki Ermenileri kurban ettiğinin, Ermenistan'daki Ermenileri önemsemediğinin gösterilmesi gerekiyor Avrupa'ya. Metin Ümit, kimsenin o kadar da Türk, kimsenin o kadar da Ermeni olmadığı bir dünyayı savunduğu için karşılıklı konuşmaya ve uzlaşmaya da inanıyor. Ama belli ki buralarda Türk olunca konuşacak Ermeni muhatap bulmak o kadar kolay değil. Çünkü hem evlerinden uzak Türklerin konstante Türk olma hali var, hem Ermenileri muhtemelen evsizliğin öfkesiyle bilinen Ermenilikleri. Ama bütün bunların ötesinde... Arkadaş, amma çok rasta saçı yapan berber var. Yurttaş haklı. Metin Ümit bizi bıraktıktan sonra Türk mahallesinde garip bir biçimde hiç de Türk bir hadise olmamasına rağmen rasta saçı yapan kuaförler görüyoruz. Kuaförlerin kapısında afro kuyruklar. Kısa bir süre sonra anlaşılıyor ki Afrikalılarla Türkler iki halkı Paris'in aynı yoksul noktasına sürükleyen kaderlerinden dolayı tanışık olmuşlar. Aynı mekanı paylaşmak zorunlu onları Paris'te kader arkadaşı yapmış bir biçimde. Tıpkı Ermenistan'daki Ermeniler gibi. Ekonomik olarak çökmemek için Türkiye ile iyi ilişkileri ve sınırın açılmasına ihtiyaç duyan Ermenistan Ermenileri nasıl acıların yattığı toprak Türkiye ile geçinmeye gayret ediyorsa öyle ama burada Paris'te Ermenilerin ne Türkiye'ye ihtiyacı var ne de 1915'te olanları ispatlamak için yoksul Türk göçmenleriyle konuşmaya. Ama ya İstanbul'daki Ermeniler? Bu yasa geçerse Hrant'ın çok zarar göreceğini söylediği İstanbul Ermenilerine de mi ihtiyaçları yok? Onların böyle yasalardan sonra Türkiye'de daha da tedirgin yaşıyor olmalarını aldırmıyorlar mı? Metin Ümit'in söylediklerine bakılırsa Buradaki diaspora temsilcilerinin kendilerinden ve Fransızları ikna edip Türkiye üzerinde siyasi baskı kurmaktan başka bir şeye ihtiyaçları yok. Peki Ermenilerin dünyanın bütün memleketlerin meclislerinden çıkarmaya çalıştıkları soykırımı tanıma kararları, onlar hangi ihtiyaçlarına karşılık geliyor? Türkler üzerinde pek tatsız sonuçları oluyor oysa. Hem Ermeniler hem de kararı çıkaran meclisin bulunduğu memleket, Türk'ün muayelesinde Türkiye'den nefret eden dünyaya eklenip düşmanlaşıyor. Bu kararlar Türklerin, eğer beklenen buysa, tarihle yüzleşmesini sağlamak şöyle dursun, kendi içlerine ve kendi söylemlerine daha çok kapanmasına neden oluyor. Eğer amaç Türkiye'nin uluslararası toplum tarafından bu konuda yalnızlaştırılmasıysa, ülke içinde bu durumu Türk'ün Türk'ten başka dostu yok tekerlemesiyle olumlamak siyasetçiler için hiç zor olmuyor doğrusu. Hatta bu kararlar sorunun çözülememesi nedenlerinden olan bu söylemi bir kez daha üretmekten başka bir şeye yaramıyor. Daha çok öfke, daha çok bilmeme, duymama isteği ve daha çok nefret halk arasında yarattığı duygu ise bu. Bir halkı hatırlamak zorunda bırakmak ise yapılmaya çalışılan bu kararlar belki de hiçbir şeyin yapamayacağı kadar unutturuyor tarihi. Ya Ermeniler, diaspora Ermenileri? Onlar acılarını başka başka dillere nasıl tercüme ediyorlar? Ne Ermenileri ne de Türkleri tanımayan yabancılara olup bitenleri anlatırken, ispatlamaya çalışırken, bunu kerelerce yaparken ne hissediyorlar? Memnunlar mı bu lobiler aracılığıyla çıkarılmış kararlardan, yasalardan? Hayaletlerini siyaset koridorlarında taşıyıp çekiştirip durmaktan? Hepsi mutabık mı bunun tek yol olduğu konusunda? Telefon çalıyor. Alo? Alo? Alo? Alo? Türk mahallesinin ortasında alolarımızı çeşitli tonlarda ve aksanlarda birkaç kez daha tekrarladıktan sonra Isabel Kotyan ile nihayet telefonda tanışıyoruz. Hrant'ın bize yardım edeceğini söylediği Isabel, Montparnasse'da bizi bekliyor. Buluşacağımız kapıya gelip tanıştığımızda gergin, bize güvenmediğini düşünüyorum. Hrant'tan referanslı olmamız bile yetmiyor anlaşılan. Bize yardım etmeyeceği kesin gibi. Korktuğum başıma geliyor işte. Türk olduğumuz için bir kez daha onlarca katmanı olan güvenilirlik testlerinden geçireceğiz. Bu da yetmezmiş gibi görüşmek istediğim kişileri saymaya başladığımda bu güzel ve zarif kadın her bir ismin ardından çok hızlı bir biçimde ya zor ya da çok zor ya da neredeyse imkansız gibi cevaplar veriyor. Evet, kesinlikle yardım etmeyecek. Bizden kurtulmak için acele etmesinden belli ve Türk olduğumuz için başımıza geliyor bunlar. Allah kahretsin. Bu aralar bazı sağlık sorunlarıyla ilgileniyorum da, diyor Isabel, kusura bakmayın, o yüzden biraz acele ediyorum. O bilmiyor ama utançtan yerin dibine geçiyorum. Ermeni-Türk meselesinin nasıl içime sızdığına şaşıyorum. Hem de bir acelenin insanı gerekçelerini aklıma getirmemi engelleyecek kadar. Ermenistan, bütün o röportajlar, yazılardan sonra gelen tepkiler ve en sonunda da Metin Ümit'in anlattığı Türklerden korkan Ermeni kadın geliyor aklıma. Ait olduğun halkın alın yazısından, o alın yazısının gölgelerinden kurtulmak hiç de o kadar kolay değil. Hem de en kurtulduğun, başkalarını kurtulamamakla suçladığın anda bile takılıveriyor o alın yazısının cümleleri ayağına. Yarın sabaha kadar zaman verir misiniz bana? Bu insanlara ulaşmam gerekiyor. Suçluluk duygumun ürünü olan abartılı bir nezaketle cevaplıyorum Isabel'e. Ayrılıyoruz. Yurttaş boyalı ayakkabılarının ve güzel Fransız kafelerinin tadını çıkarıyor. Çok mutlu. İkide bir yaptığı espriler arasında sessiz kaldığı anlarda yoldan geçen güzel, neşeli Fransız kızlarını izliyor. Fransız kızları, Fransızlar. Hakikaten onlar adına meclislerinden Ermenilerle ilgili bir karar çıktığının haberleri bile var mı acaba? Umurlarında mı? Hem Türklerin hem Ermenilerin birbirinden çok farklı olmakla birlikte kesinlikle çok şey hissettikleri bu konuya ilişkin onlar bir şey hissediyorlar mı? Birden aklıma geliyor. Bernard'ı aramalıyız diyorum yurttaşa. Bernard da kim? Bırak duralım biraz yahu diyor. Başına iş açacağımdan emin olarak. Bernard diyorum, tüm zamanların en şahane Fransızı. Onu en son nerede gördüğümü hatırlamam için düşünmem gerekiyor. Brezilya'daki sosyal forum mu, Hindistan'daki miydi yoksa? Bahreyn havalanındaki bir aktarma sırasında mı? İstanbul mu yoksa? Çinlilerden, Moritanyalılara, Amazonlardan, Ukraynalılara, Balkanlardan Afrika'ya kadar her türlü halkın meselesine hakim olan ve bütün bunları en eğlenceli şekilde anlatmayı beceren eski bir 68'li Bernard. Bütün dünya halklarıyla kardeş olduğu için dünyanın gözleriyle bakabilir bütün meselelere. Fransız entelijansiyasının bu konuda ne düşündüğünü en iyi o anlatabilir. Fransa'daki sivil toplum örgütlerini bünyesinde toplayan bir şemsiye örgütle çalıştığı için de söyleyecekleri önemlidir. Bernard ve Ermeniler, işte bu eğlenceli olacak diyorum yurttaşa. Umarım öyle olur diyor ve deli gibi çalıştığımız her yolculuğun ilk gününde söylediği o cümleyi ekliyor. Bu sefer deli gibi çalışmak yok. Tabii ki. 8. ayrımın sonu sayfa 156.